Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Merhaba. Önce 68 Mayıs'ı konulu programdan birkaç yankı. Sinema yönetmeni Ahmet Haluk iki slogan da benden demiş ve eklemiş. Hep iyiliğimizi istiyorsunuz, vermeyeceğiz işte. Bir de babalara isyan. Ece Ayhan da babayı öldürmekten söz ederdi. Bizde maalesef her sözü ilk anlamıyla kavrama hastalığı var. Ben bir keresinde Ece Ayhan'ın babayı öldürmek deyişini söylediğimde karşımdaki ne öyle ya baba katili mi olacağız demişti. Adana'dan bir dinleyici Mayıs 68 sayesinde içimde bahar açtı demiş. Ne güzel. Çanakkale'den bir arkadaş harika bir nostalji yaşadım demiş. O da güzel ama bu nostalji 68 Mayıs programı sayesinde mi yoksa bir önceki radyofonik seyahat sayesinde mi anlamadım. Mühim değil. Günümüzü güzelleştiren bir kayıt oldu diyen var. İş çıkışı güzel bir sürpriz oldu diyen var. Artı gerçek yazarı Eser Karakaş ise toprağa bol olsun deyimini açıklamış. Diyor ki Müslüman olmayanların toprak tarafından kabul edilmeyeceği varsayımına dayanarak söylenir bu söz. Toprağın bol olsun deyince de onu atmasın, içine kabul etsin anlamında. Bilmiyordum ama zaten bundan sonra kullanmayacağım bu ibareyi. Geldik şimdiki zamana. Bugün coğrafyamız Afganistan, tarihlerimiz 1979 ve 1986, medyamız iki gazete. Madem Afganistan'a gidiyoruz, önce bir şarkı dinleyelim. Geleneksel ansambl seslendirdi. Afganistan'da savaş vardı. Çünkü Sovyet birlikleri Afganistan'ı işgal etmişti. 1979'da başladı, 89'da bitti. 1 milyon sivil öldü bu çatışmalarda. Askeri cephelerde ise 90 bin mücahit, 18 bin resmi ordu askeri ve 15 bin Rus askeri var mezarlarda. Ben o zamanlar Sovyet sosyal emperyalizmine karşı mücadele eden günlük bir gazetede çalışıyordum, dış haberler servisinde. Gazete yönetimi karar aldı, savaşı yerinde izleyeceğiz, yani muhabir göndereceğiz. Nasıl olduysa o muhabir ben oldum. Benden daha kıdemli, galiba iç haberler servisine çalışıyordu, İlhan Sürmeli ile beraber gideceğiz. İlhan Antakyalıydı ve Arapça bilirdi. Ne yazık ki İlhan'ı genç yaşta kaybettik. Ben daha önce hiç savaş muhabirliği falan yapmamışım. Karanlık odadan bir arkadaş son gün bana bir fotoğraf makinesiyle 10 rulo siyah beyaz, 10 rulo da diğer renkli film verdi. O zamanlar dijital makineler, cep telefonları henüz doğmamıştı. Önce Şam'a gideceğiz. Orada bağlantılarımız var. Sonra da Pakistan'a geçeceğiz. Muhasebe sınırlı bir miktar dolar da vermişti. Şam'da İlhan'ın Antakyalı öğrenci arkadaşlarını bulduk. Üniversite yurdunda kaldık. Sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar. Uzatmayayım. Bağlantı kuracağımız Mücahit örgütünün adamını da bulduk ve İslamabad uçağına atladık. Kabil'de Moskova'nın adamı Taraki iktidarda. Özellikle ülkenin güneyinde yani Pakistan sınır bölgelerinde mücahitler savaşa başlamış bile. Hangi aydı şimdi pek hatırlamıyorum ama hava acayip sıcaktı. Kuru bir sıcak. Gün boyu acayip terliyoruz. İslamabad'dan Peşaver'e geçtik otobüsle. Bütün mücahit örgütlerinin karargahı orada. Biz Hezbi İslami'nin konuğuyuz. Aslında garip bir durum var. Biz laik insanlarız. Ayrıca camiyle, peygamberle, Allah'la filan hiçbir ilişkimiz yok. Bu mücahit örgütleri ise müthiş dindar, koyu dindar, hatta sofu. Biz siyasi olarak Sovyet sosyal emperyalizmine karşıyız. Onlarsa komünist Rus işgaline karşı savaşıyor. Önemli sayılması gereken bir uyuşmazlık var. Kan bağdaşmıyor. Ama işte o zaman biraz gazetecilik, daha çok militanlık uğruna girmişiz bir kez bu işin içine. Ben daha sonra, 7 yıl sonra, 1986'da bu kez Cumhuriyet'in Londra muhabiriyken ikinci kez gitmiştim Afganistan'a. Aslında doğa bakımından şahane bir ülke. Dağlar, vadiler, ovalar, ırmaklar. Pakistan sınırından yürüyerek dağ tepe aşarak 3 günde vardık Afgan topraklarına. Aslında biz Afganistan falan diyoruz ama orada çok sık kullanılmıyor bu kelimeler. Patan, Peştun, Özbek, Şia. Yani her topluluk etnik ya da mezhepsel kimliğiyle tanıtıyor kendini. Bizim 15-20 kişilik bir kafilemiz var. Onlarla beraber yürüyoruz. Bu mücahitler acayip iri yarı güçlü kuvvetli adamlar. Tam teçhizatlı, belki 15-20 kilo taşıyorlar üzerinde silahlar, aletler. Ama sahilde gezer gibi rahatlar ya da ceylan gibi sekerek yürüyorlar. Onların bir adımı benim neredeyse iki adımım. Rahat ve istirahat sözcükleri geçerli. Gecelerin köylerdeki camilerde ya da mescitlerde yatıp uyuyoruz. Kafilede Kabil Lisesi orta ikiden ayrılma hafif ama hakikaten çok hafif İngilizce konuşan bir tek çocuk var. Taş çatlasa 15-16 yaşlarında. Bir gece camide uyurken alnımda sıcak bir ıslaklık hissettim. Uyandım. Bir hışırtı duydum. Baktım bizim tercüman da uyanmış. Soruyorum ne oluyor diye. What was that? Animal dedi. Tamam, hayvan olmasına hayvan, onu anladım da ne tür bir hayvan? Çünkü fil de hayvan, kertenkele de hayvan. What kind of animal diye sorup hayvanın türünü öğrenmeye çalışıyorum. Çocuk durdu, düşündü, taşındı, sustu. Bir kelime çıkacak ağzından ama çıkmıyor. Dilinin ucunda o kelime ama aklına gelmiyor bir türlü. Sonunda gülümsedi. Evreka. Miki Miki dedi. Bu Miki Miki, Allah Allah, ne olabilir Miki Miki? Düşünüyorum, yarıda uykuluyum. Yerli ve milli bir hayvan mı acaba? Neyse, baklayı çıkardı ağzından bizim delikanlı. Mickey Mouse, Mickey Mouse demez mi? Walt Disney, Afgan dağlarında. Yıllar önce üniversitedeyken iletişim bilimci Armand Matler'ın bir kitabını okumuştum. Sahtekar Donald ya da Çocuklara Emperyalizmi Anlatmak'tı kitabın başlığı. Vakvak amcanın aslında Amerikan emperyalist kültürünün bir simgesi, bir temsilcisi olduğunu anlatıyordu kitap. Demek ki doğruymuş. Gece yarısı Hayber geçidinden sonra konakladığımız mescitte alnımı yalayan fare Walt Disney'in emperyalist Mickey faresiymiş. Neyse, kulağımızı burnumuzu yedirmeden bu ilk badireyi atlatmıştık. Demin Rus askerlerinden bahsetmiştim değil mi? Amerika'da Vietnam Savaşı kadar olmasa da Rusya'da da Afganistan Savaşı'nın izleri bir süre kaldı toplumun belleğinde. İşte şimdi bunun bir örneği. Bir Rus askeri kendi Afganistan macerasını anlatıyor.
Сейчас песенка. Хит 1987 года. Правильно, хит ведь, да? Ну вот. светит луна глазам волчьим. На мусульманский восток пьем пакистанскую молча, молча подводим итог. Ветровой в степи унылой и протухшая вода. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Выпили, разговорились про слабый пол и войну. С пьяною мордой без вылез бабу на все хоть одну. Налит весь мужскою силой, сунуть бы да некуда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Горы, зовущие синью, желто глядит гепатит. Чеков мы здесь накосили, долго придется платить. Буду рад, что не убили мой барыш, мои года. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Мы за Наджиба горою, только вот кажется нам, а там наверху по героям слишком завысили план. Свист РСов тянет жилы, с недолетом бьет пока. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Что-то сегодня икалось, видимо, есть кому ждать. А до замены осталось месяцев 6 или 5. Ну а если все же к милой не вернусь, а что ж тогда? Эх, Афган, я тебя и в могиле не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя и в могиле не забуду никогда.
İlk Afganistan seferinden döndükten sonra gazetede dizi yapmıştık. Daha sonra da geliştirip Afgan Savaşçıları başlığıyla kitap olarak yayınladık. 80 yılıydı. İlginçtir, bu kitap daha sonra İsveççe'ye tercüme edildi, yayınlandı. Avrupa'nın iki ucundaki iki ülke, yani Türkiye ve İsveç, Afganistan'la Sovyet saldırganlığı nedeniyle yakından ilgileniyordu. Aslında bir ülkeye, savaş halindeki bir ülkeye yabancı muhabir olarak 7 yıl arayla gitmek ilginç gözlemler, yani kıyaslamalar yapma olanağı veriyor. Ben tabii bu arada Afganistan'la ilgili haberleri yakından takip ediyorum. Konu hakkında da kitaplar okuyorum. İlk sefer kafile dağ bayır yürürken kızgın güneşin altında şefin talimatı üzerine zınk diye duruyor. Boyunlarına bağladıkları dev kaşkolü seccade olarak yere serip namaz kılmaya başlıyor. Bu kaşkol hem atkı, hem havlu, hem seccade, hem de geceleri yatak örtüsü oluyor. İlk birkaç gün beni de davet ettiler namaza. Yok mersi, ben almayayım dedim çünkü namaz kılmasını bilmiyorum. Aralarına katılıp namaz kılıyormuş gibi yapsam sahtekarlığım ortaya çıkacak. Önce biraz ısrar ettiler ama sonra vazgeçtiler. Neyse yırttık dedim. Fakat 3 gün sonra yine ısrarlı bir namaz daveti geldi. Meğer cumaymış. Sanki ben cuma namazının önem, anlam ve değerini bilirmişim gibi. Orada küçük bir tartışma cereyan etti. Sorguya çektiler beni. Şehadeti kelime getirdim. Müslümanlığın 5 şartını saydım. Sonra da bizim İslamcıların yaptığı gibi Kemalist eğitim sisteminden şikayetçi oldum. Samimiyetime inandılar ki namaz meselesi bir daha açılmadı. Ne var ki son gün karargaha 5-10 saat kalmış. Bizim kafile yine namaza durdu. Ben şefin yanına gidip kılmayın burada namaz, vardığımız yerde kaza namazı kılarsınız dedim. Vay çocuğa bak, kaza namazını da bilirmiş. Durduğumuz yer dümdüz bir alan. Etrafımız dağlarla çevrili. Bir gün önce gece MiG jetlerinin bir yerleri bombaladığını duymuştuk. Altıncıyız. Tepsinin ortasında 15-20 silahlı adam namaz kılarsa MiG jetinin bir sortisine bir dalışına bağlı bizim sonumuz. Kafile şefi gülümseyerek hatta küçümseyerek baktı bana. Sen ne anlarsın askeriyeden dercesine reddetti teklifimi. Neyse namazı kıldılar. O gece geç saatte sağ salim vardık menzile. 7 yıl sonra gittiğimde çok şey değişmişti. Mesela çok sayıda Arapça konuşan militan vardı. Hatta Faslı, Cezayirli, Tunuslu çocuklarla Fransızca anlaştık. İlk sefer yoktu. İkinci sefer hem Peşaver'de hem de içeride çok sayıda cip vardı. Silahları da modernleşmişti. Zaten ikinci sefer 10-15 saat ciple seyahat ettikten sonra en fazla 6-7 saat yürüyüp geçmiştik Afganistan'a. Bu 6-7 saatlik yürüyüş sırasında dikkat ettim. Bizim kafile hiç durup namaz kılmadı. Ben ilahiyat komiseri değilim ama merak ettim. Gittim, sordum. Ana dili gibi Fransızca konuşan Cezayirli genç bir mücahide dedim ki, ya 7 yıl önce biz aynı bu yoldan giderken namaz vakitleri durup hep namaz kılardı bütün herkes. Bu sefer neden kılmıyorlar? O da cevabını bilmiyor ki, ben ondan daha tecrübeliyim. Şefe beraber gittik, Arapça sordu. Cevap Tarzanca geldi. Rusi jeti mik bombari bombari telef şehit gibi bir şeyler söyledi. 7 yıl önceki 6. isim meğerse kehanetmiş. Bütün Doğu ülkelerinde olduğu gibi Afganistan'da da halk ozanları var. Bizim kopuz sazına benzeyen bir sazla çalıp anlatıyor. Sözleri de çok siyasi. Önce dinliyoruz.
Abu havayı huşe dara vatan Tabiat zeboy dilkaşo çaman Zadayı şir mardoy karaman Nijad-i Aliyas Afganistan Madane vakfir nadas kurda Dar jigere sangahaye khara Dara daryayı khoroşan misyar Daşt saraye khareye hamvar رای خطوط و هوایی و زمین نقطه های استراتژی که ببین کوه های سر و فلک بسیارن منابع آب و برق سرشارن هواخواهان کشور ماستن دست درازی نموده هر دشمن بر سرشان هست که استعمار سیاست بازی و برو کرده و کار از زمان سکندر و روسا و از بریتانیا و هم چنگیز ها حمله نوبت رسید با پاکستان چچن و عرب ها هم رئیسان میکنم یک سوال جهان بشر کن قضاوت سوال ما بد مبر داده باشد با ما اگر چیزی که رسیدید قمر و کمپیوتر حوضش را دهم برای شما ورنه چی کار شما سمره ما یک کشوری که جهان تخنیک مانده باشد تا قفص تخنیک دنیای پیشرفت دستی و گیرن یا کند قطع بازویش میرن حمله های نوبتی اجنبی ها شد مزایم کشید از کار ما را و از حملات نوبتی جهان زایش وقت ما شدیم پس ما در قضاوت این جهان بشر عرض بیچارگان کرد نوکر هوا خواهان که چسان زخم زدن ملهم گذارن و جبیره کنن بعد از این از سودم جنگی ها نکشم ظلم و ناروایی ها هر یک سوی ملک خیش برون نفال زوانی و خربوزه
Malan Kohestani söylüyordu. Bu etik şarkıda Ozan önce memleketinin ne kadar güzel, insanlarının ne kadar asil olduğunu anlatıyor. Sonra yabancı devletlerin müdahalesinden yakınıyor. Afganistan'ın Cengiz Han ve İngilizlerden sonra şimdi de Pakistan, Arap ve Çeçenlerden çektiğini belirtiyor. Yabancı devletler bize ne vermiş ki bugün bizim toprağımızı istiyor? Çekip gitsinler kendi memleketlerine dizesiyle son buluyor şarkı. İlk seferde dağlarda yürürken bir köyün yakınından geçerken Karşımızdan yaşlı bir kadın geliyordu. Sırtında kocaman bir çuval taşıyordu. Daracık yolda ben kadına yol verdim. Ayrıca gülümseyerek selamun aleyküm dedim. Bizim kafiledekiler keh keh keh güldüler bana. Neymiş efendim? Kadına yol ve selam verilmezmiş. Yerel adetler üzerine tartışmaya girecek halim yok. Ayrıca bizim tercümanın çeyrek İngilizcesiyle derdimi anlatamayacağımı da bildiğim için mecburen sustum. Hatta bilmiyordum, özür dilerim dedim. 7 yıl sonraki manzarayı anlatmadan önce Renault'yu dinleyelim şimdi. Manhattan Kabul.
Petit Porto Rican, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de fer et d'acier, je prends mon job, un rail de coach, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers,
deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers,
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
So long, adieu mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Ils t'imposaient l'islam des tyrans.
Ceux-là n'ont-ils jamais lu le Coran?
Devenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les lieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant.
Renault 11 Eylül saldırısı hakkındaki bu şarkısında bakın neler diyor. Porto Rikolu küçük çocuk acayip ayak uydurmuş duruma. Neredeyse tam New Yorklu. Tamamen cam ve çelikten yapılmış kocaman binada işimi yapıyorum, biraz çekiyorum, bazen de kahve. Küçük Afgan kız dünyanın öbür ucunda. Hayatında duymamış bile adını Manhattan'ın. Onun günlük hayatı sadece sefalet ve savaş. İki yabancı dünyanın iki uzak köşesinde, çok farklılar. Tanınmamış, tanışmamış, anonim iki insan ama ikisi de ezeli şiddetin sunağında toz duman olmuş. Yaşlı bir kadına yol ve selam verdiğim için 1979'da mücahitler tarafından kınanmıştım. 7 yıl sonra Pançir Vadisi'nde mücahitlerin bir merkezinde beni bir silah deposuna götürdüler. Hayret, bir baktım sadece kadınlar çalışıyor. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Anlattım onlara daha önce başıma gelen olayı. Komutan 3 cümlede açıkladı her şeyi. Eskiden bizde kadınlar evden hiç dışarı çıkmazdı. Savaş insanı değiştiriyor. Onlar olmasa bizim silahlarımızı kim hazırlayacak, kim tamir edecek, fişekleri kim dolduracak, öyle demişti. Ya. Tarih Coğrafya Medya bugün burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte yine buradayız. Beklerim. Hepinize iyi haberler, iyi müzikler, iyi günler ve tabii ki savaşsız günler.
Tarih Coğrafya Medya'yı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.